bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Mitologia, Edith Hamilton, 1. Kaset, 1. Yüz, Varlık Yayınları, 9. Basım, 1997, Türkçe'ye çeviren Ülkü Tamer, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. İnsan yapısı tanrıların, yarı tanrıların kişilikleri, serüvenleri, bir takım efsaneler içinde kuşaktan kuşağa, ta çağımıza kadar gelmiştir. İşte bu bilgilerin tümüne bugün mitologya diyoruz. Burada size Grek ve Roman mitologyasını başından sonuna en iyi biçimde veren bir yapıtın başarılı çevirisini sunuyoruz. Her aydın kişi bugün o mitologyalar hakkında geniş bir bilgi sahibi olmak zorundadır. Giriş. Bazı kişilere göre Yunan ve Roma mitologyası bize insan soyunun yüzyıllar önce neler düşünmüş, neler duymuş olduğunu gösterir. Böylece doğayla ilişkilerini son derece azaltan uygar insandan çıkarak doğayla kucak kucağa yaşayan insana varabiliriz. Mitologyayla ilgilenişimizin asıl sebebi de budur belki. Dünya gençtir. İnsanlar doğanın ortasında, toprağa bağlıdırlar. Günlerini ağaçların, denizlerin, tepelerin, çiçeklerin arasında geçirirler. Gerçekle gerçek dışı pek ayrılmamıştır daha. Korularda dolaşan delikanlılar ağaçlar arasında ansızın bir naipiye rastlarlar. Duru bir kaynağa eğilen genç kızlar sularda bir nayadın yüzünü görüverirler. Bu yaşayışın özlemi mitologyadan söz açan birçok yazarın, özellikle şairlerin yüreğinde yatmıştır. Bak nasıl yükseliyor Proteus denizden. Dinle, yaşlı Triton borusunu çalıyor. Ama ilkel insanın durumuna şöyle bir göz atınca, bu duygululuk balonu hemen sönüverir. İster şimdi Yeni Gine'de yaşamakta olsun, isterse yüzyıllar önce yaşamış olsun, ilkel insan korularda dolaşırken naypilere, nayatlara değil, korkuya rastlamış, mutluluk, sevinç değil, ürküntü duymuştur. O korkudan kurtulmak için de büyü yapmış, soydaşlarının kanını akıtmıştır çoğu kere. Yunan mitologyası. Yunanlıların da kökleri bu karanlık dünyadaydı bir zamanlar. Ama mitologyada o yabani yaşamanın izi pek görülmez. Bugün elimizde bulunan öykülerin ilk ne zaman anlatıldıkları bilinmiyor. Bilinen bir şey var. O öyküler dilden dile dolaşmaya başladığında Yunanlılar ilkel çağı çoktan geride bırakmışlardı. Yunanlılardan günümüze gelen en eski belge Homeros'un İlyadası'dır. Buna dayanarak Yunan mitologyasının İsa'dan 1000 yıl kadar önce Homeros'la başladığını söyleyebiliriz. Homeros'un belli başlı özelliklerinden biri sağlam, akıcı, zengin bir dil kullanmasıdır. Bu kendinden önce gelmiş olan Yunanlıların düşüncelerini rahatça anlatabilmek için oturmuş bir dil yarattıklarını gösterir. Büyük bir uygarlık belirtisi. Yunanlılarla birlikte insanoğlu evrenin en önemli varlığı oluvermiştir. Daha önce insanoğluna pek aldıran yoktu. Yunanlının yarattığı tanrılar bile insan biçimindedir. Mısırlı hayal gücünün neler yaratabileceğini göstermek istermişçesine, tanrısını kedi başlı bir kadın olarak düşünmüş, taşlardan dev gibi yaratıklar çıkarmıştı ortaya. Söz gelişi cansız kocaman bir sfenkse tapmıştı. Mezopotamyalının tanrılarının da insanla ilgisi yoktu. Kuş başlı adamlar, boğa başlı aslanlar, bir başka deyimle yaratıcının yalnız kendi kafasında bulunan gerçek dışı varlıklar. Eski Yunan'dan önce insanlar o tanrılara taparlardı işte. Aradaki büyük değişikliği anlamak için bir Zeus'un, bir Apollon'un heykelini göz önüne getirmek yeter. İnsan biçimindeki ölümsüzler aslında dünyaya akılcı bir düzen getiriyorlardı. Saint Paul, görünmeyeni anlayabilmek için görünene başvurmak gerektiğini söylemişti. Günümüze kalan Yunan eserlerinde bu düşüncenin somut örneklerini bulabiliriz. Yunanlı Apollon'un heykelini yapmak isteyince gözlerini spor oyunlarına katılan atletlere çevirmiş, şiirini kurarken doğrudan doğruya insanla, onun yaşamasıyla ilgili görüntüler bulmuştu. Tanrılar insana benzeyince gökyüzü de eve benzer tabii. Yunanlılar Olimpus'taki ölümsüzlerin neler yiyip neler içtiklerini, nasıl eğlendiklerini bilirlerdi. Korkmasına korkarlardı onlardan ama Hera kocası Zeus'u başkasıyla sevişirken suç üstünde bir yakalasın gülmekten katılırdı. Tanrılarla insanlar arasında bir içtenlik sürüp giderdi. Yunan mitologyasının yarattığı mucize budur. insancıl bir dünya, her şeyi bilen, her şeyin üstündeki o bilinmeyen varlığın saldığı bunaltıcı korkunun silinişi. Saçma gibi duran bütün olaylar, bütün kişiler incelenirse görülecektir. Canavarlarla savaşan Herakles, Tebailidir. Afrodit'in doğduğu kıyı, Ketra adasının hemen karşısındadır. Kanatlı at Pegasos, akşamları Korintos'taki bir ahıra çekilir. Varlıkların gerisindeki bu ayrıntılar onlara canlılık vermektedir. Çocukça bir şey değildir bu. Alaaddin'in isteklerini yerine getirdikten sonra cinin nereye gittiğini bilen var mı, hani? Mitologyada büyünün yeri yoktur. Yunanlılardan hem önce hem sonra büyük önem taşımış olan yaşlı çirkin büyücülere rastlanmaz. Yalnız iki büyücü vardır, Kirke ile Medea. Onlar da gençtirler, güzeldirler. Babil'den beri süregelen astroloji yerini astronomiye bırakmıştır. Yıldızlar insanları etkilemez. Tanrılarla yakınlık kuran rahiplerden korkulmaz mitologyada. Odysseus canlarını bağışlaması için önünde diz çöken bir rahiple bir şairden din adamını öldürtür, sanatçıyı kurtarır. Odesya'da ölülerden de çekinilmez. Ara sıra Zeus yıldırımını fırlatır fırlatmasına ama böylesine olaylar pek azdır. İlk Yunan mitologyacıları bir korku dünyasını bir güzellik dünyasına başarıyla çevirmişlerdir. Bu arada karanlıkta kalan bazı noktaları da belirtmek gerekir. Sevimli, güçlü ölümsüzler zaman zaman erkekçe davranmazlar. Hektor tanrılardan daha soyludur. Andromache, Athena'dan da, Afrodit'ten de üstündür. Hera çoğu kere aşağılık bir kadın olarak gösterilir. İnsana benzemeyen tanrılar da vardır eski Yunan'da. Yarı keçi, yarı insan, satyrleri, yarı at, yarı insan, kentavurları ne yapmalı? Hera'ya sık sık inek yüzlü denir. Sanki Zeus'un karısı aslında inektir de sonradan tanrıça olmuştur. İnsanların kurban edilişine de rastlanır. Ya canavarlar, o korkunç gorgonlar, haydralar, kıhimayralar. Mitologyanın ünlü kahramanlarından biri olan Herakles nasıl canavarlarla savaşıp hepsini yeryüzünden sildiyse, eski Yunan'da insana avucuna alan insan dışı düşüncelerle savaşıp hepsini yeryüzünden silmiştir. Yunan mitologyası daha çok tanrılarla, tanrıçalarla ilgili öykülerden meydana gelmiştir. Ama Yunanlıların kutsal kitabı olarak okunmamalıdır. Çağdaş mitoloji anlayışına göre gerçek bir maytosun dinle doğrudan doğruya hiç ilgisi olamaz. Asıl ilgisi doğayla kurulmuştur. İnsanların, hayvanların, ağaçların, çiçeklerin, güneşin, ayın, yıldızların, fırtınaların, depremlerin nasıl olduğunu anlatır o öyküler. Zeus öfkelenince elindekini yeryüzüne şöyle bir fırlatır, yıldırım olur. Dağın içine kapatılmış bir canavar kurtulmak için çırpınır, deprem olur. İlk bilim belirtileri. Bir şey açıklamayan öyküler de vardır. Hani uzun kış gecelerinde vakit geçirmek için anlatılan öykülerden, Pigmalion ile Galatya'nın, Orpheus ile Eudike'nin öyküleri, Altın Post'un aranışı ilk edebiyat örnekleri. Mitologya yazarları. Mitologya kitaplarının çoğu kaynak olarak Augustus zamanında yaşamış olan Latin şair Ovidius'u alır. Bu bakımdan kimse onunla boy ölçüşemez ama bu kitapta pek yararlanmamaya çalıştım ondan. Hesiodos, Pindaros ve Tragedya yazarları için birer gerçek olan öyküleri oyalan, saçma olarak ele alır. Çoğu kere duyguludur, söylev çeker gibi anlatır. Yunanlılarda o duygululuğa, o söylev havasına pek rastlanmaz. Mitologyayla ilgilenmiş yazarların listesi uzun değildir. Listenin başında İlyadası ve Odesyası ile Homeros vardır tabii. İkinci yazar İsa'dan önce 9. ya da 8. yüzyılda yaşamış olan yoksul bir çiftçidir. Hesiodos adlı bu çiftçinin şiirlerinden biri, Tegonya, bütün bütüne mitologyayla ilgilidir. Evrenin, tanrıların nasıl yaratıldıklarını anlatır. Hesiodos'tan sonraki kaynak, çeşitli tanrılar için yazılmış şiirler olan Haimnoslardır. Bazı araştırmacılara bakılırsa 8. yüzyılla 4. yüzyıl arasında yazılmışlardır. Sayıları 33'ü bulmaktadır. Yunanlıların en büyük şairlerinden Pindaros, 6. yüzyılın sonlarında yaşamıştır. Şenlikleri, spor oyunlarını anlatan şiirlerinde hep mitologyadan söz açılır. 3 Tragedya yazarının en yaşlısı Aisiklos, Pindaros'un çağdaşıydı. Sofokles ile Ölüpides daha gençti. Aisiklos'un İranlar adlı oyunu bir yana bırakılırsa, üçünün de bütün eserlerinin konuları mitologyadan alınmıştı. Bu arada 3 kişinin adını da anmak gerekiyor. 5. yüzyılın sonlarında 4. yüzyılın başlarında yaşamış olan komedya yazarı Aristofanes. Öripides'in çağdaşı. İlk Avrupa tarihçisi Herodotos, büyük düşünür Eflatun. İsa'dan önce 3. yüzyılda Yunan edebiyatının merkezi İskenderiye olmuştu. Bu yüzden İskenderiyeli şairler diye anılan Terokritos, Bion, Moskos ve Rodoplu Apollinos mitoloji ile ilgiler kurmuşlardır. İsa'dan sonra 2. yüzyılda yaşamış olan Latin yazar Apollinos ile Yunanlı Lukianos'un mitoloji bakımından önemleri büyüktür. Eros ile Paiske öyküsü yalnız Apollinos'un eserinde anlatılmıştır. Ne zaman yaşadığı kesin olarak bilinmeyen Yunanlı Apollodoros da Ovidius gibi zengin bir kaynaktır. Anlatımının kurulduğu bakımından Ovidius'tan ayrılır. Bir başka Yunanlı, Pausanias, gezip gördüğü yerlerle ilgili mitoloji öykülerini İsa'dan sonra 2. yüzyılda büyük bir ciddiyetle yazmıştır. Romalı yazarlar içinde en başta geleni Vergilius'tur. Çağdaşı Ovidius gibi o da Maitoslara inanmazdı. Ama mitoloji kahramanlarında insancıl yanlar bulmuş, yazdıklarında onların bu özelliklerini belirtmiştir. Romalı öteki şairlerin mitoloji açısından ele alınınca önemli olmadıkları görülür. Onlar için mitoloji öyküleri sadece birer gölgedir sanki. Yunan mitologiasını öğrenmek için zaten Romalılara değil, yazdıklarının her kelimesine inanan Yunanlılara başvurmak gerekir. 1. Bölüm. Tanrılar, Yaratılış, İlk Kahramanlar. 1. Tanrılar. Yunanlılar evreni tanrıların yarattığına inanmazlardı. Onlara göre evren tanrıları yaratmıştı. Tanrılardan önce yer ile gök vardı. Titanlar onların çocukları, tanrılar da torunlarıydı. Titanlar ve 12 büyük Olimpuslular. Yaşlı tanrılar diye anılan titanlar çağlar boyunca evreni ellerinde tutmuşlardı. Son derece güçlü ve iriydiler. Sayıları çoktur ama mitolojide hepsi de önemli değildir. En önemlileri Kronos'tur, Latince'de Saturnos. Oğlu Zeus kendisini tahttan indirinceye kadar öteki titanları yönetmiştir. Romalılara kalırsa Jüpiter, Zeus'un Latince adı. Tahta çıkınca Saturnus İtalya'ya kaçıp oraya altın çağı getirmiştir. Bu barış ve mutluluk dönemi de kendi başta kaldığı süre boyunca sürmüştür. Adı anılabilecek öteki titanlar şunlardır. Okeanos, dünyayı kuşattığı ileri sürülen ırmak. Karısı Tethys, Hyperion, güneşin, ayın, şafağın babası. Adı adalet anlamına gelen Temis. Omuzlarında dünyayı taşıyan Atlas ile insanlığın kurtarıcısı Prometheus'un babası Aipetos. Zeus'un başa geçmesiyle sürülmeyip kendilerine daha önemsiz yerler verilen yaşlı tanrılar bunlardır işte. Titanların yerini alan tanrıların en güçlüleri 12 büyük Olimpuslulardır. Olimpus'ta yaşadıkları için bu ad verilir kendilerine. Olimpus'un ne olduğu kolay kolay anlatılamaz. Bir tepedir Olimpus. Bazıları onun Yunanistan'ın en yüksek dağı, Tesalya'daki Olimpus olduğunu söylerler. İlk Yunan şiiri İlyada'da Zeus öteki tanrılara çok yamaçlı Olimpus'un en yüce tepesinden seslenir. Bu bölüme göre Olimpus'un bir dağ olduğu apaçık ortadadır. Ama biraz ileride yine Zeus isterse yeryüzünü de denizleri de Olimpus'un tepelerinden birine asabileceğini belirtir. Bu bölüme göre ise Olimpus'un bir dağ olmadığı apaçık ortadadır. Gök de değildir Olimpus. Homeros, Poseidon'un deniz Hades'in yeraltı, Zeus'un da gökyüzü tanrısı olduğunu söyler. Yine de hep birlikte Olimpus'ta otururlar. Olimpus'a mevsimlerin koruduğu bulutlardan meydana gelmiş büyük bir kapıdan geçilerek girilir. İçeride tanrılar oturur, uyur. Ambrosya yiyip nektar içer, Apollon'un lirini dinlerlerdi. Tanrısal bir aile meydana getiriyordu 12 Olimpuslular. 1. Zeus, Jüpiter, başkan. 2. Poseidon, Neptünus, Zeus'un erkek kardeşi. 3. Hades, öteki adı Plüton, Zeus'un erkek kardeşi. 4. Hestia, Vesta, Zeus'un kız kardeşi. 5. Hera, Uino, Zeus'un karısı. 6. Ares, Mars, Zeus ile Hera'nın oğlu. 7. Hepnasios, Vulcanus, Hera'nın oğlu, Zeus'un oğlu olduğu da söylenir. Zeus'un çocukları. 8. Athena, Minerva. 9. Apollon. 10. Afrodit, Venüs. 11 Hermes, Merkürius. 12 Artemis, Diana. Zeus, Jüpiter. Zeus ile kardeşleri evreni paylaşmak için kura çektiler. Deniz Poseidon'a, yeraltı Hades'e düştü. Zeus da böylece başkan gökün hükümdarı, yağmur tanrısı, korkunç şimşeği fırlatan bulut toplayıcısı oldu. Gücü bütün öteki tanrıların güçlerinin toplamından da büyüktü. İlyada da ailesine şöyle der: "Herkesten güçlüyüm ben, altın bir halat bağlayan gökyüzüne. Tanrılar tanrıçalar, hepiniz ucundan tutun. Zeus'u çekemezsiniz ama ben istersem çekerim. Olimpus'un tepelerinden birine bağlarım halatı. Her şeyi, yeri de denizi de asarım." Ama her şeyi bilmezdi Zeus. Aynı anda her yerde birden bulunamazdı. Ona karşı koyanlar, onu aldatanlar çıkmıştır. İlyada da, Poseidon da, Hera da onu kandırır. Bazen kaderin kendisinden üstün olduğu söylenir. Durmadan aşık olur Zeus. Kadınların peşinde koşar. Bunu Hera'dan saklamak için de bütün ustalığını kullanır. Yalanlar kıvırır. Bu durum şöyle açıklanmıştır: bazı şehirlerin inandığı, bağlandığı tanrıların yerini Zeus almış, zamanla ilk tanrıyla birleşerek bir tek varlık olmuştu. İlk tanrının karısı da, ondan sonra Zeus'un karısı diye bilinmişti artık. Yunanlıların bu sonsuz aşk serüvenlerinden pek hoşlanmadığı ileri sürülebilir. Zeus, aşk kadın yüzünden ululuğunu kaybetmemiştir. İlyada Agamemnon şöyle der: "En büyük, en yüce fırtına bulutlarının tanrısı Zeus, göklerde yaşayan Troya'da Yunan ordusuna, Zeus babanın sözlerinden dönen yabancılara hiç yardım etmediği söylenir. Zeus hakkında iki karşıt yargı uzun süre yan yana sürüp gitmiştir. Karşı konmaz bir kalkanı vardı Zeus'un, kuşu kartal, ağacı meşeydi. Tapınağı meşe ağaçlarının arasında Dodona'daydı. Bakıcılar meşe yapraklarının hışırtılarını yorumlayarak onun dileğini anlamaya çalışırlardı." Hera, Juno. Hera Zeus'un karısı ve kız kardeşiydi. Okeanos ile Tethys tarafından büyütülmüştü. Şairlerin pek ilgisini çekmemiş bir tanrıça olan Hera, ilk şiirlerden birinde şöyle anlatılır: "Altın tahtlı Hera, ölümsüzler kraliçesi, güzellikte en üstünleri yüce tanrıça, Ulu Olimpüs'tekilerin hepsi sayarlar seni, gökler tanrısı Zeus kadar bağlıdırlar sana." Bu yüce tanrıça, Zeus'un aşk serüvenlerine adları karışan kadınları cezalandırmakla ün salmıştır. Suçlu olup olmadıklarına, Zeus tarafından kandırılıp kandırılmadıklarına bakmamıştır bile. Yalnız o kadınlara değil, o kadınların çocuklarına da kötülük etmiştir. Bir Troyalı, evrende Hera'dan daha güzel bir kadın bulunduğunu söylemeseydi, Troya Savaşı diye bir şey olmayacaktı. Hera'nın kıskançlığı ve kini yüzünden Troya şehri yakılıp yıkılmıştır denebilir. Önemli bir öykü. Altın Post öyküsü bir yana bırakılırsa Hera, kahramanları kahramanlığı destekleyememiştir. Yine de her evde saygı gösterilirdi kendisine. Bu da evliliğin ve evli kadınların koruyucusu olmasına bağlanabilir. Doğum sırasında kadınlara yardım eden Eileithyia, Hera'nın kızıydı. Kutsal hayvanları inek ile tavus kuşu, şehri de Argos'tu. Poseidon, Neptünüs. Deniz tanrısı olan Poseidon, Zeus'un kardeşiydi. Önem bakımından da hemen ondan sonra gelirdi. Ege Denizi'nin iki yanında oturan Yunanlılar balıkçıydılar. Bu yüzden deniz tanrısına çok saygı gösterirlerdi. Deniz diplerinde büyük bir sarayı olan, yine de günlerini Olimpus'ta geçiren Poseidon'un karısı, Titan Okeanos'un torunu Amphitrite'ydi. Önemli bir özelliği edebiyatta tanrılığının yanı sıra işlenmiştir. "Poseidon Efendimiz, bu yüceliği sen verdin bize. Güçlü atları, genç atları, derinlikler yasasını sen verdin. Fırtınayı başlatmak, durgunluğu getirmek de onun elindeydi." Buyurdu, fırtına rüzgarı yükseldi, denizin dalgaları da. Rüzgarlar, dalgalar ne kadar yükselirse yükselsin, Poseidon altın arabasına binip de denizin üstünde dolaşmaya başlayınca, ortalığa bir durgunluk, bir sessizlik, bir dinginlik yayılırdı. "Toprak titreten de" derlerdi Poseidon'a. Deniz tanrısı yanında taşıdığı üç uçlu mızrağıyla gönlünün dilediğini sarsar titretirdi. Atlarla ilgilendiği kadar boğayla da ilgilenirdi ama boğa başka tanrılarla da bağları olan bir hayvandır. Hades, Plüton. Olimpuslular arasında üçüncü kardeş olan Hades, kurada yer altını çekmiş, ölüleri yönetmeye başlamıştı. Toprakta Gizli değerli madenler yüzünden Plüton zenginlik tanrısı diye de adlandırılmıştır. Yunanlılar gibi Romalılar da Hades derlerdi ona. Bazıları Latince'de zengin anlamına gelen dis kelimesini onun adı olarak benimsemişlerdir. Pek ünlü bir başlığı vardı Hades'in. Kim giyse görünmez olurdu. Karanlık ülkesinden kolay kolay ayrılmaz, Olympus'a oldukça seyrek giderdi. Zaten kendisini orada iyi karşılamazlar, ağırlamazlardı. Acımayan bir tanrıydı. Ama doğruluğu, adaleti severdi. Korkunçtu ama kötü bir tanrı değildi. Karısı yeryüzünden kaçırarak aşağı dünyanın kraliçesi yaptığı Persephone, Proserpina idi. Ölüler tanrısıydı Hades ama kendisini Yunanlıların Thanatos dedikleri ölümle karıştırmamalıdır. Pallas, Athena, Minerva. Zeus'un kızıydı, annesi yoktu. Bebek olarak değil de büyümüş olarak zırhlar içinde çıkmıştı Zeus'un kafasından. İlk şiirlerde onu arada İlyada'da acımak nedir bilmeyen, katı yürekli, duygusuz bir savaş tanrıçası diye tanıtılır. Aslında ülkeyi saldırılardan koruyan bir tanrıçaydı Athena. Bir başka özelliği şehir tanrıçası olmasıydı. Uygarlığın, el sanatlarının, tarımın korucusu, dizginin yaratıcısıydı. Atları ilk ehlileştiren oydu. Zeus, çocukları içinde en çok Athena'yı severdi. Ona güvenir, korkunç kalkanını, yakıcı silahı şimşeği yalnız onun taşımasına izin verirdi. Üç erden, bakire, tanrıça arasında en önemlileri olan Athena'ya, erden Parthenos tapınağına da Parthenon adı takılmıştır. Sonraları yazılan şiirlerde akıl, mantık ve saflığın birleşiminden meydana gelmiş bir kavram olarak ele alınmıştır. Şehri Atina, ağacı kendi yarattığı zeytin, kuşu da baykuştu. Poebos, Apollon. Zeus ile Leto, Latona'nın oğlu Apollon, Delos adında doğmuştu. Tanrılar içinde en Yunan tanrı diye bilinirdi. Olimpusluları altın yeriyle eğlendiren, çok uzaklara ok atabilen, hastaları iyileştiren, iyileştirme sanatını insanlara ilk öğreten gümüş yayın efendisi okçu tanrı olarak Yunan şiirlerine geçmiştir. Karanlık nedir tanımayan ışık tanrısı, yalan nedir bilmeyen doğruluk tanrısı da derlerdi ona. Ey Poebos, doğruluk tahtından, dünyanın kalbindeki yerinden sesleniyorsun insanlara. Hiç yalan söylenmiyor Zeus'un buyruğuyla. Doğruluk sözünü karartacak gölge yok. Ölümsüz bir hakla mühürledi Zeus. Apollon'un onurunu konuştuğu zaman herkes inansın diye sarsılmaz bir inançla. Parnassos'un yamaçlarındaki tapınağı Delphion'un mitologyasında önemli bir yeri vardır. Bu tapınaktaki kutsal kaynağın adı Kastalya, ırmağın adı da Kepisos'tu. Delphoi dünyanın ortası olarak bilinirdi. Yalnız Yunanistan'dan değil, yabancı ülkelerden de ziyaretçiler gelirdi oraya. Doğruyu arayanlar sorularının cevaplarını orada bulurlardı. Değişik adları vardı Apollon'un. Yukarıda sayılanların yanı sıra kurtlar tanrısı, fareler tanrısı, güneş tanrısı da denilirdi ona. Zaten Poebos, ışıldayan anlamına gelmektedir. Burada asıl güneş tanrısının Titan, Hyperion'un oğlu Helios olduğunu belirtmek gerekir. Apollon'un en önemli özelliği insanlarla tanrılar arasında bağlar, ilgiler kurmuş olmasıdır. Tanrıların isteklerini insanlara bildiren, onlara tanrılarıyla nasıl iyi geçinilebileceğini söyleyen, aralarını bulan hep Apollon'dur.